الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Yer yüzünde bir uyanış var. İslam aleminde bir uyanış var. Kendi medeniyetimize dönmek istiyoruz. Kendi medeniyetimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Batının medeniyetinin medeniyet olmadığını anladık. Onlarınkinin sadece modern bir hayat olduğunu anladık. Modern bir hayat ile medeni hayatın farklı şeyler olduğunu anladık. Onun için artık kendi medeniyetimizi özlüyoruz. Medeniyet neden gereklidir? Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yeryüzünde kendi halifesi olarak yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim daha ilk sayfalardan itibaren insana vazifesini hatırlatır, o şekilde başlar. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ Allah bir zaman meleklere demişti ki, yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim vekilim olacak, benim namıma hükmedecek, benim istediğim bir medeniyeti meydana getirecek. Böyle bir varlık yaratacağım. İnsanın yeryüzüne gönderilirken gayelerden birisi budur. Allah adına yeryüzünde bir medeniyet inşa etmesi. Kur'an-ı Kerim Hud suresinde buyurur: "Ve enşa'akum minel ard." Allah sizi yeryüzünden, topraktan yarattı. "Ve sta'amerakum fiha" ve oradan bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Bir umran, bir uygarlık, bir medeniyet meydana getireceksiniz. Siz bunun için yaratıldınız. Allah'ın kulları çoktu. Hayvanlar, bitkiler, dağlar, taşlar, canlı, cansız, akıllı, akılsız, nefsi olmayan melekler gibi nice varlıklar vardı ama Allah Azze ve Celle bir de insanı yaratmak istedi. Çünkü melekler Allah'ın yeryüzünde temsilcisi değiller. Hayvanlar da öyle, dağlar taşlar da öyle, bütün varlıklar öyle. Allah'ı temsil etmeye layık olan sadece insan. O yüzden medeniyet kurma görevi de insana verildi. Ve Allah Azze ve Celle'nin insanı kılavuzsuz bırakması, kendi başına bir medeniyet kur demesi de mümkün değildi. Hem insandan medeniyet kurmasını isteyecek, hem de onu kılavuzsuz bırakacak. Böyle bir şey elbette ki mümkün değildi. Yol göstermesi lazımdı. Matematiği, fiziği, kimyayı Allah Azze ve Celle insana bıraktı. O hususta akıl yeterli gelir. Araştırmalar yapmak suretiyle insan matematikte, fizikte, kimyada ilerleyebilir. Tıpta, astronomide ilerleyebilir, hatta uzaya da gidebilir ve gidiyor da. Bunun için insanın Kur'an gibi bir vahye ihtiyacı yok. Ama medeni olabilmesi için, nefsini terbiye edebilmesi için, insan olabilmesi için, yeryüzünde Allah'ı temsil edecek bir olgunluğa gelebilmesi için vahye ihtiyacı var. Kendini vahye ihtiyaçsız görenler, kendilerince medeniyet kurabilmek için aklın yeterli olduğunu düşündüler. Akıl bize yeter dediler. Bilim bize yol gösterir dediler. Gökten gelene ihtiyacımız yok dediler. Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler. Artık gökten gelene ihtiyacımız yok. Bilim bize yeterlidir dediler. Aklımız var, akıl yeter dediler. Ve öyle diyenlerin meydana getirdiği medeniyet şu anda görülüyor. Onlarınki sadece modern bir hayat oldu. Medeni bir hayatı başaramadılar. İnsanı terbiye edemediler. Çünkü insanın nefsini laboratuvara sokamıyorlar. İnsanın ruhunu terbiye etmeyi bilemediler. Matematikten, fizikten insanı insan yapmasını beklediler. Halbuki matematiğin böyle bir vazifesi yok ki. İnsan teknolojiyle adam olamaz ki. Matematikle teknolojiyi geliştirebilirsiniz. Fizikle, kimyayla teknolojiyi geliştirirsiniz. Tıp ilmiyle insanın bedenini tamir edersiniz. Gözünü, kulağını tamir edersiniz. Ama insanın ruhunu ve nefsini nasıl tamir edeceksiniz? Nasıl adam edeceksiniz? İnsanın vahye ihtiyacı var. Vahiy olmaksızın yeryüzünde medeniyet kurmak mümkün değil. Bugüne kadar niceleri medeniyet kurma iddiasıyla ortaya çıktılar. Fakat sadece modern bir hayat sundular. Bize modern hayatı medeni bir hayat diye yutturdular. Çünkü öyle söylemeleri gerekiyordu. Modern hayatı medeni hayat diye yutturmaları gerekiyordu. Çünkü birçok mal üretiyorlardı. O malı satabilecek pazarlar arıyorlardı. İnsan nesli azar azar artıyor. Ama üretim misli misli artıyor. İnsan nesli belki %1, %2, %3, %5 olarak artıyor. Ama üretim %50, %100, %500 olarak artıyor. Her gün teknoloji gelişiyor ve daha süratli bir şekilde mamuller imal ediliyor. Bu kadar imal edilen mamulleri nereye satacaklar? Kendileri imal ediyorlar ve pazar arıyorlardı. O pazarı bulabilmek için insanlara modern hayatı öğretmeleri, sevdirmeleri gerekiyordu. O yüzden modern hayatı medeniyet olarak anlattılar, öyle inandırdılar. Halbuki modern hayat başka bir şeydi, medeniyet başka bir şey. Siz bir yamyamı 5 dakikada modern bir insan yapabilirsiniz. Bizim gibi tıraş edersiniz. Bizim giydiğimiz elbiseleri giydirirsiniz. Bizim bindiğimiz arabalara bindirirsiniz. Eline bir cep telefonu verirsiniz. İşte size modern bir insan. Ama medeni bir insan oldu mu? Medeniyet bir eğitim sürecidir. Medeniyet 5 dakikada olacak bir şey değil. Onlar modern hayatı medeni hayat diye anlattılar. Çünkü makine çok fazla üretim yapıyordu. Bu kadar ürettikleri malı ne yapacaklardı? Başka devletlere, başka milletlere satmaları gerekiyordu. Yani dünya sevgisi, dünya hırsı onları daha fazla üretim yapmaya sevk etti. Daha fazla üretim yapınca bu sefer onu satmaları gerekiyordu. O da onları emperyalizme sevk etti. Başka milletleri sömürmek zorundaydılar. Sömürebilmek için de oralara bu anlayışı kazandırmaları gerekiyordu. Modern hayatın medeniyet olduğunu zannettirmeleri gerekiyordu. Bu şekilde insanlar yaşam araçlarını değiştirecekler, modern olacaklar. Yaşam araçlarının araçlarıyla ilgili bir meseledir modern hayat. Yaşadığınız zamanda insanların kullanmış olduğu en son araçları kullanırsanız modern bir insan olmuş olabilirsiniz.
Ama bu modern insan aynı zamanda gayri medeni bir insan olabilir. Bu modern insan aynı zamanda haksız, hırsız, namussuz, alçak, hain bir insan olabilir. Bu modern insan aynı zamanda anasını, babasını sokağa atan bir insan olabilir. Bu modern insan maddeye tapan bir insan olabilir. Manaya önem vereceğine maddeye önem veren bir insan olmuş olabilir. İnsanın kendisine değil, insanın malına, mülküne kıymet veren bir insan olabilir.
Böyle bir insan medeni değildir. Sürekli olarak aynı oyunu oynuyorlar. Batılı filozoflardan birisinin dediği gibi, geri kalmış ülkelerde gerçek düşünür, gerçek aydınlar olmaz. Geri kalmış ülkelerde ya da geri bırakılmış ülkelerde sözde düşünür ve sözde aydınlar vardır. Bunlar aslında başkalarının söylediklerini söylerler. Kendilerine ait hiçbir şey yoktur. Onlar başkalarının dediğini söyleyip dururlar. Aslında onlar halklarının, toplumlarının önünde bir engeldirler ve halklarının önüne setler çekerler, düşünmelerini engellerler. Onlar sadece mukallittirler, batıyı taklit etmektedirler, o kadar. Onlar aslında halklarının önünü açabilecek fikirlere sahip değildirler. Aslında onlar aydın değildirler. Sadece tahsilli insanlardırlar. Tahsilli olmak başka bir şey, aydın olmak başka bir şey. Milletinizin önünü açacak fikirler söyleyemiyorsanız, onları aydınlatacak fikirler söyleyemiyorsanız aydın da değilsiniz demektir. İşte böyle olduğu için geri kalmış ülkeler daha da geri kaldılar. Ve onların içerisinden birileri çıkıp da bize gösterilen bu hayat medeni bir hayat değil dediği zaman, biz kendi medeniyetimize dönmeliyiz dediklerinde, onlar bu adam gerici derler, geriye gitmek istiyor derler. Öyle söylemek zorundadırlar, onları o şekilde itham etmek zorundadırlar. Çünkü mal satmak zorundadırlar ve hakimiyet kurmak istemektedirler. Kendi kültürlerini hakim kılacaklar. Önce onlardan maddi şeyler aldık. Matbaa gibi mesela. Önce maddi şeyler aldık. Almasa mıydık acaba? Mesela o değil tabii ki. Önce maddi şeyler aldık. Sonra onların adetlerini aldık. Sonra onların kültürlerini aldık. Sonra onların kanunlarını aldık. Sonra onların değerlerini, ahlak değerlerini aldık. Sonra inançlarını aldık ve laik olduk. Demokrat olduk. Sonunda geldiğimiz nokta budur. Çünkü hep almaya alıştırdılar bizi. Önce maddi şeyler, bundan bir şey olmaz dedik. Biz onların fenini, tekniğini, teknolojisini alacağız dedik. Onların kültürünü almayacağız dedik. Halbuki onların teknolojisini alırsan kültürünü de almak zorundasın. Bu birbirine bağlıdır. İstediğin kadar almak isteme. O zaman almamalı mıydık? Acaba mesela onlarda matbaa icat olduğu zaman biz onu almamalı mıydık? Arabayı, uçağı almamalı mıydık? Acaba ben onu mu söylüyorum? Hem İslam ilim Çin'de de olsa gidin alın diyecek, hem de onlardan teknolojiyi almayalım diyeceğiz. Böyle bir şey mümkün müdür? Söylenmek istenilen şey, ilim Çin'de de olsa git ilmi al, onların teknolojisini değil. İlmini alacaktın, sen yapacaktın yani. İlmini alacaktın. Sen hazır aldın.
hazır aldığın zaman önce maddi şeyleri alırsın, sonra onların adetlerini alırsın, sonra kültürlerini alırsın. Bu böyledir, birbirini takip eder. Sonra senin medeniyetin diye bir şey kalmaz. Medeniyetleri inançlar meydana getirirler. Zaman içerisinde onların inançlarını da almaya başlarsın. Onlardan ideolojiler alırsın. Ve geri kalmış olanlar, ileri gitmiş olanlara hayranlık duyarlar. Onun için onların her şeylerini alırlar ve buna karşı gelenlere de hep gerici olarak isimlendirirler. Halbuki söylenilen şey onlardan, nasıl ki onlar bizden bilimi aldılar, Rönesans'ı bizim sayemizde başardılar. Bunu batılı filozoflar inkar etmiyorlar. Rönesans'ı, o bilimsel hareketi biz İslamiyet'e borçluyuz diye bunu itiraf ediyorlar. Batı'nın vicdanlı filozofları bunu itiraf ediyorlar. Biz Rönesans'ı, bilimsel hareketi, bilimdeki gelişmeleri Müslüman alimlerin yaptıklarına borçluyuz. Onlardan hazır aldık. Tercümeler yaptılar. Bizden teknolojiyi aldılar ama kendileri tercümeler yaparak aldılar. Ondan sonra onun üzerine geliştirdiler ve bugünkü düzeye geldiler. Bize ise hazır almayı öğrettiler. Çünkü mal satmaları gerekiyordu. Ve onun içinde toplumların değiştirilmesi gerekiyordu. Onların kültürlerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Kültürleri değişmezse onların ürettikleri malı almazlar ki. Eğer kadınlarımız onların kozmetik ürünlerini kullanmazsa, o zaman o ürünleri kim satın alacak? 1955-65 yılları arasında, 10 yıl içerisinde bu tuzağa düşmüş olan milletlerde kozmetik ürünlerinin satışı 2 kat değil, 10 kat değil, 50 kat değil, 500 kat arttı. 1955-65 yılları arasında kozmetik ürünlerinin satışı, maksat neymiş? Maksat modern bir hayat mı, mal satmak mı? Bu şekilde modern hayat ile medeni hayatın ayrılması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize medeniyetin yolunu öğretti. Bir toplum madden geri kalmış olsa bile medeni olabilir. Bir başka toplum da madden ilerlemiş olsa bile gayri medeni olabilir. Modern hayat yaşam araçlarının değişmesiyle alakalı. Ama medeniyet ise fikirlerin, inancın ve hayatın değişmesiyle alakalı. Yaşam araçlarını değiştirmek kolay, hayatı değiştirmek zor. Yaşam araçlarını değiştirmek kolay, fikirleri değiştirmek zor. İşte o zoru başarmayı göze alamayanlar modern hayata girerek medeni olduklarını zannederler. Allah Azze ve Celle bize medeni hayatın esaslarını gönderdi. Hem insandan medeniyet kurmasını isteyecek hem de onun için kılavuzluk yapmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Alex Carrel itiraf ediyor, dünya çapında doktor. 1930'lu yıllarda yazmış olduğu kitabıyla Nobel ödülü almıştı. Kitabında der ki biz insanı tanımıyoruz. Biz insanı tanımıyoruz dedi ve ödül aldı. Bunu biz Müslümanlar söylediğimiz zaman adımız gerici olur. Bu medeniyet insanı tanımıyor ve insana zarar verdi. Bu medeniyet öldürdü. Neleri öldürdü anlatacağım. Bu medeniyet zarar verdi. Biz fizikte, matematikte, kimyada ilerledik. Fizyolojide ve özellikle insan psikolojisinde ilerlemedik. O yüzden de insanı tanımadık der. Dünya çapında bir doktordur. Zamanının en iyi doktorlarındandır. Ömrü insanla ilgili bilimlerle geçmiş olduğu halde bizden çok daha iyi insanı tanıdığı halde insanı tanımıyoruz der. Ve bizim kurduğumuz şu medeniyet insanın fıtratına uygun değil. O yüzden insana zarar verdi medeniyetimiz der. Acilen insanı tanıma çalışmaları yapmalıyız. İnsanı tanıyamadık. İnsanın ruhunu laboratuvara sokup da inceleyemediler çünkü. Maddeyi tanımak kolay. Madde üzerinde deneyler yapmak kolay. Fakat insanı tanımak zor çünkü insan en karışık varlık. Madde üzerinde gelişmeler gösterenler, maddeye şekil verenler, demiri alıp da onu uçak yapanlar, insanı da bu şekilde değiştirebileceklerini zannettiler. Halbuki insanın aklı her zaman doğruya ulaşamaz, çoğunlukla ulaşamaz. Dün doğru dediği şeyin yarın yanlış olduğunu söyler, yanlışlığını görür. İnsan doğrulara ulaşamıyor, ulaştığı zaman da emin olamıyor. Ulaşıyor belki bazı doğrulara, fakat ondan da emin değil çünkü hiçbir zaman insan kendi bulduklarından emin olamaz. Çünkü insan aklının ürünleridir. İnsan aklı ise aciz olduğu için hiçbir zaman insan bulduğu şeyin doğru, mutlak doğru olduğundan emin olamaz. Atomun parçalanmayacağını söylüyorlardı ama atom parçalandı. Dünya çapında fizik otoriteleri böyle söylüyorlardı ama şimdi onun tersini söylüyorlar. İnsan kendi bulduğu şeylerden emin olamaz. O yüzden insan insanı tanıyamamaktadır. Tanıdığı meselelerde de, isabet ettiği meselelerde de insana yön verememektedir. Bir doğruya ulaşmış olsa bile insana yön veremiyor. İnsanın nefsini terbiye edemiyor. Mesela içkinin zararlı olduğunu tespit ediyor. Ama bunu tespit eden bilim adamı da içki içiyor. Nefsine hakim olamıyor. Demek ki insanın gerçekleri bulması her zaman mümkün değil. İnsanı tanıması çok zor. Tanıdığı zaman da İnsanın doğrulara uyması çok zor. Çünkü insanın bir kutsala ihtiyacı var. Bir kutsal ona şöyle yapma demeli, şöyle yap demeli. Bilim bunu söylediği zaman bilim kutsal değildir. Dün başka bir şey söyler, bugün başka bir şey söyler. Yahut da bilimin dediğini insan reddedebilir. O zararı göze alabilir. Nefsine hoş geldiği için o zararı göze alabilir. İçkinin zararlı olduğunu bilir ama içer. O zararı göze alır. Bilim bu zararlıdır der. Bilim bu haramdır diyemez. Bunu sana yasaklıyorum diyemez. Çünkü kutsal değildir ve Allah Azze ve Celle gibi yetki sahibi değildir. Allah yetki sahibi olduğu için, din yetkili olduğu için sana şunu yasaklıyorum der diyebilir. Bilim bunu söyleyemediği için insana yön veremez, insanı değiştiremez. İnsanın hayatını kolaylaştırır. Bilimin vazifesi budur. İnsanın hayatını kolaylaştırmaktır. Taksi yapar, uçak yapar, bilgisayar yapar, insanın hayatını kolaylaştırır. İnsanı insan yapmaz. Tahsilli insanlar, bilim adamları bir medeniyet meydana getiremezler. Batının medeniyetini de batılı bilim adamları meydana getirmediler. Batılı aydınlar meydana getirdiler. Batılı bilim adamları uçak yaptılar, telefon yaptılar, benzeri şeyler yaptılar. Onlar bir medeniyet meydana getirmediler. Onların filozofları, onların düşünürleri, onların aydınları bir medeniyet meydana getirdiler. Ama insanı tanımadıkları için insana uygun bir medeniyet meydana getiremediler. Tahsilli olmak başka bir şey, aydın olmak başka bir şey. Bizi asimile ettiler.
kendi kültürümüzden nefret eder hale getirdiler. Alienasyon ve asimilasyon yaptılar. Kendi benliğimizi unutturdular. Kendi benliğini unutan bir insan bir müddet sonra da kendi kültüründen nefret eder hale gelir ve başkalarını taklit eder, asimile olur. Demek ki sıralama bu şekilde. Önce insan kendi benliğini unutur, kendi kültürünü unutur, aline edilir, bir alienasyona uğratılır. Sonrasında asimilasyona uğrar ve artık başkalarını taklit eder çünkü kendisini unutmuştur. Hatta kendi kültürünü hatırladığı zaman nefret eder. Kendi kültüründen nefret eden bir insan olur. Kendi kültürüyle alay eder. Bu adam asimilasyona uğramış bir adamdır. Ama o kendini aydın zanneder. Ama o kendini medeni zanneder. Açıldıkça daha çok medeni olduğunu düşünür. Cep telefonunun, bilgisayarının son modelini aldığı zaman daha medeni olduğunu düşünür. Daha lüks arabalara bindiği zaman daha medeni olduğunu düşünür. Halbuki medeniyetin bununla bir alakası yoktur. Medeniyetler inançlar kurarlar. Her inanç kendine göre bir medeniyet kurar. Medeniyetin esaslarını kimden almalıydık? Akıldan mı? Bilimden mi? Tarihten mi? Tarihe bakıp da medeniyet esaslarını tarihten mi almalıydık? Yoksa bizi yaratan bize bununla ilgili bir şeyler göndermiş mi? Zavallı Alex Carroll yol arıyor. Diyor ki bizim medeniyetimiz insana uygun değil. Bizim medeniyetimiz zarar verdi. Bizim medeniyetimiz fıtrata uygun değil. Bir çare arıyor. Bir şeyler yapmalıyız diyor. 1930'lu yıllarda bunu söyledi ve sosyalist blokun çökeceğini, sosyalizmin çökeceğini söyledi. Dediği 50 sene sonra gerçekleşti. Çünkü diyor sosyalizm insanı tanımamaktadır ve insana uygun değildir. Ama işin acı tarafı şu ki bizim medeniyetimiz de insana uygun değildir. Bizimki de çökecektir. Eğer insanı tanımazsak, acilen insanı tanıma çalışmaları yapmazsak, bunun için de çözüm olarak süper zeka çocukları alıp küçük yaştan itibaren onlara insanla ilgili bilgileri yükleyip bir bilgisayarın hard diskine yüklemek gibi onlara insanla ilgili bilgileri yükleyip ondan sonra böyle bir kadronun insana uygun bir medeniyet kuracağını iddia eder. Aristolar meydana getirmeliyiz der. Bu zamanda bir Aristo yetmez der. Bir Aristo yetmez. Dahileri bulmalıyız. Bütün bilgileri bir Aristo'nun kafasına sığdıramayız der. O yüzden mürekkep Aristolar lazım der. Bir komisyon, dahilerden oluşan bir komisyon. Bu dahiler insana uygun medeniyetin esaslarını ortaya koyacaklar. Zavallı adam çare arıyor. Çünkü kendi medeniyetlerine zarar verdiğini görmüş. İnsanı tanımadık diyor. Kainatı da tanımıyorlar. İnsanı tanımayanın ve kainatı tanımayanın insana uygun bir medeniyet ortaya koyması mümkün değildir. İnsanı o yüzden bozdular. Her gün birbirini öldürenler, her türlü haksızlık, hırsızlık, namussuzluk, terör, insanı bozdular, zarar verdiler. Çok şey kaybettirdiler bize, çok şey. Bir çare arıyor, bu medeniyet diyor zarar verdi, bir şeyler yapmalıyız. Biz insanı tanımaya çalışmadık, maddeyi tanımaya çalıştık. Çünkü maddeyle para kazanmamız mümkün oluyordu. Ama insanı ne kadar tanırsak tanıyalım para kazanmayacaktık. O yüzden insanı tanımaya çalışmadık. Şimdi insanı tanımalıyız diyor. yoksa gidişatımız kötüdür diyor. Korkunç bir yokluğa doğru gidiyoruz. Huzursuz bir toplum, mutsuz bir toplum. Medeniyet var, toplumların huzurunu alıp götürmüştür. Medeniyet var, toplumlara huzur vermiştir. Medeniyetten medeniyete fark var. Medeniyet var, insanları intihara sevk eder. Medeniyet var, insanları intihardan çeker, kurtarır. Medeniyetten medeniyete fark var. Adamcağız bir çözüm arıyor. Aristolar diyor, küçükken seçmeliyiz dahi çocukları. Onlara insanla ilgili bilgileri yüklemeliyiz diyor. Onlar bize medeniyet kurmalılar diyor. Halbuki Aristoları, Einstein'ları, İbn Sina'ları, Farabi'leri yaratan var. Ondan neden medet beklemiyorsun? O yaratan seni şu uçsuz bucaksız kainatta başıboş bırakmış olabilir mi? Hem seni cennetle müjdeleyecek, hem de cehennemle tehdit edecek, hem de sana yeryüzünde halife olma görevi verecek, ondan sonra da sana yol göstermeyecek. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, biz hiçbir milleti onlara peygamber göndermeden helak etmedik. Neden? Neden milletler peygamber gönderilmeden helak edilmiyorlar? Eğer akıl kafi gelseydi yol bulmak için, peygamber gönderilmeden de helak edilmeleri caiz olurdu. Allah Azze ve Celle o zaman derdi ki, ey kulum, ben sana akıl verdim, bu sana yeterdi. Sen aklını kullanmadın, o halde ben de sizi helak edeceğim diyebilirdi. Ama Kur'an öyle demiyor. Buyuruyor ki, biz peygamber göndermedikçe helak etmeyiz. Çünkü akıl kafi gelmemektedir. Çünkü akıl insanı tanıyamıyor. Kıymetli kardeşlerim, biz medeniyetin esaslarını nereden almalıydık, nereden aldık? Yaratıcıdan alacağımıza yaratılanlardan aldık. Yaratıcıdan alacağımıza bilimden aldık. Medeniyet inançla kurulur dedim. İnancı, o inanç nasıl bir inanç ise esasları da ona göre olacaktır. Nasıl bir inancınız varsa esas medeniyet esaslarınız da ona göre olacaktır. Hristiyanlığın meydana getireceği medeniyet ile İslam'ınki farklı olmak zorundadır. Çünkü temel inançları farklıdır. İnsan medeniyetin esaslarını kendini en iyi tanıyan yaratıcıdan almak zorunda. Kur'an buyurur ki, yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Madem ki o bilir ve madem ki o size bir görev yüklemiş, yeryüzünde Allah'ın halifesi olacaksınız, o halde size medeniyetin esaslarını da göstermiştir. Ondan almalısınız. Kaynağınız o olmalı. Ve medeniyetiniz inancınızın üzerinde bina edilecek. Medeniyet ile kanunlar da farklı şeylerdir. Kanun medeniyet değildir. Bilim medeniyet olmadığı gibi kanun da medeniyet değildir. Allah Azze ve Celle o yüzden kanunları hemen göndermedi. Mekke'de gelen surelere bakarsanız, Mekki surelerde Allah Azze ve Celle öncelikle iman esaslarını yerleştirir. Ondan sonra Medine'de İslam kanunlarını, şeriat denilen İslam kanunlarını Medine döneminde gönderir. Eğer Allah'ın muradı sadece bir devlet, İslam devleti olsaydı, o zaman Mekke'de de kanunları gönderebilirdi. En azından bir kısmını gönderebilirdi. Kitabını toptan da indirebilirdi. Kitabı toptan indirmedi. Kanunları hemen göndermedi. Önce inançları gönderdi.
Ondan sonra Medine döneminde kanunları gönderdi. Çünkü Allah'ın muradı bir devlet değil sadece, aynı zamanda bir medeniyet idi. Bir medeniyeti kuracak olanlar önce sağlam bir eğitimden geçirilmeliydiler. Aksi halde o kanunlar ile medeniyet kuramazlar. Kanunlar inanca göre olur. Ama kanunlarla medeniyet kurulmaz. İnanç medeniyetin temellerini atar. Kanunlar da o medeniyetin ayakta durmasını sağlar. İslam kanunlarını bir memlekete tatbik etseniz, o memlekette İslam medeniyeti var diyemezsiniz. Osmanlı'nın son zamanlarında İslam kanunları hala vardı. 1800'lerde, 1900'lerin başlarına kadar hala İslam kanunları yürürlükteydi. Ama İslam medeniyeti yürürlükte değildi. İslam medeniyeti yürürlükte olsaydı o medeniyet yıkılır mıydı? Medeniyetimiz bitmişti, çökmüştü. Fakat kanunların yardımıyla, askerin, polisin yardımıyla, istihbaratın desteğiyle ayakta duruyordu Osmanlı. Kanunlar medeniyetin ayakta durmasına yardımcı olurlar ama medeniyeti meydana getiremezler. Nasıl ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam ölmüştü, asasına dayanmış bir vaziyette, o sırada Allah canını almıştı, böyle bu şekilde kalmıştı. Cinler onu hala yaşıyor zannediyorlardı ve çalışmaya devam ediyorlardı. Halbuki artık o bir ölüydü ve bir böceğin asanın ucundan yemesiyle, asanın devrilmesiyle Hazreti Süleyman da devrildi. Böylece anladılar ki o ölmüş. Aynı şekilde medeniyetler bazen bir takım güçlerin yardımıyla ayakta durur. Kanunların zorlamasıyla biraz ayakta durur ama aslında daha evvel ölmüşlerdir. Medeniyeti inanç meydana getirir. İnançta bir gerileme, tevhid inancında bir gerileme başladığı zaman medeniyetiniz artık yok olmaya başlamış demektir. İslam medeniyetinin en temel esası tevhiddir. Tevhid, Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin olmaması. Yeryüzü madem ki Allah'ındır, o halde onun dediği olmalıdır. Tevhid budur ve İslam medeniyeti bunun üzerine bina edilmiştir. Bütün hayatınızda, doğumunuzdan ölümünüze kadar, hayatınızda her ne var ise hepsinde Allah'ın dediği olacak. Tevhid budur. La ilahe illallah diyenler ne dediğinin farkına varmalılar. La ilahe illallah diyorsan hayatımın her alanında onun dediği olacak diyorsun. Ondan başkalarının dediğine uymayacağım, onları reddediyorum demiş oluyorsun. Tevhidin manası bu. Tevhid insana şeref kazandırır. Kula kul olmasına engel olur. La ilahe illallah diyen adam artık Allah'tan başka bir ilah, bir otorite, itaat edilecek bir makam tanımaz. Kullara kul olmaz ve şeref kazanır. Şerefi böyle kazanır. Kullara kul olanlar şereflerini kaybederler. İslam medeniyeti bunun üzerine bina edilmiştir. Her alanda onun dediği olacak. Tevhid inancının olmadığı memleketlerde insan insanlığını kaybeder. Hazreti Musa Aleyhisselam'la mücadele eden sihirbazları hatırlayın. Firavun onları çağırmıştı ve dedi ki bugün Musa'yı yenin, Musa'yı mağlup ederseniz yanımda kıymetli varlıklar olacaksınız. Musa'yı mağlup edin. Ve sihirbazlar ellerindeki sihirleri attıkları zaman atarken diyorlardı ki bi'izzeti firavun, firavunun şerefiyle, firavunun şerefiyle atıyoruz diyorlardı. İnsanlık şereflerini kaybetmişlerdi. Kula kulluk yapıyorlardı. Allah'a itaat edeceklerine kullara itaat ediyorlardı. Fakat Hazreti Musa'nın asasını atmasıyla, asanın ejderhaya dönüşmesiyle, onların attıklarını yutmasıyla anladılar ki o bir sihirbaz değil. Anladılar ki o bir peygamber. Çünkü böyle bir sihir yok. Bir değnek parçasının ejderhaya dönüşmesi şeklinde bir sihir yok. Bunu gördükleri zaman ve ulkiye seheretu sacidin kâlu âmennâ bi rabbil âlemîn Rabbi Musa ve Harun secdeye kapandılar ve dediler ki alemler Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Biraz evvel insanlık şereflerini kaybetmiş olan insanlar bunlar. Biraz evvel kullara kulluk yapanlar, be'izzet-i firavun diyen adamlar, tevhid nimeti sayesinde şeref kazandılar. Tevhid onlara şeref verdi. Onları kullara kulluk yapmaktan kurtardı. Ve İslam medeniyeti ümmet anlayışı üzerine kurulmuştur. Biz bir ümmetiz. Kur'an bize ümmetsiniz der. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların iyiliği için çıkarılmış, insanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İslam medeniyetinin temel esaslarından biri de budur. Ümmet anlayışı, ırk anlayışı Kur'an'da yoktur. Kur'an ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler demez. Ey müminler, ey insanlar der. Kur'an insanların inancına bakar, ırkına bakmaz. İslam medeniyetinin temelidir bu. Hucurat suresinde Allah azze ve celle buyurur ki ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret parçaladık. Kısımlara ayırdık ta ki tanışasınız diye. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Tanışasınız diye. İsminiz olsun yani. Türk desinler, Kürt desinler, Arap desinler. İsim olsun, tanışasınız. O kadar. Alışveriş yapasınız, kız alıp kız veresiniz. Tanışasınız. Farklı bir takım noktalarınız olsun. Kültürlerinizin arasında az bir şey fark olsun. Böylece renklensin dünya. Böylece tanışsınlar birbirleriyle, istifade etsinler birbirlerinden. Bunun için sizi kabile kabile ayırdık. Üstünlük taslamanız için değil. İnne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, en takva sahibi olanınızdır. Türk üstün değil Kürt'ten veya Kürt Arap'tan. Allah Resulü buyuruyor ki Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Ebu Zer Gıfari ilk Müslümanlardan, bir gün ağzından yanlış bir kelime çıktı. Bilal Habeşi'ye ey siyah kadının oğlu dedi. Ey zenci kadının oğlu. Bilal'in ağrına gitti bu laf. Gitti peygamberimize dedi ki ya Resulallah, Ebu Zer bana böyle söyledi. İlk Müslümanlardan Ebu Zer. Bir anlık bir gaflete gelmişti. Bilal de gidip peygamberimize durumu bildirince Efendimiz dedi ki ya Ebu Zer, ölçüyü aştın, haddini aştın, ölçü taştı, sözünü geri al. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur. Bu dava kaldırıldı. Bu dava kaldırıldı. Sınıf farkı da yok, ırk üstünlüğü de yok. Ebu Leheb Efendimizin amcası, Tebbet suresinde anlatılan Tebbet ya da Ebi Leheb, Allah azze ve celle ona beddua eder. İki eli kurusun. Ve Teb
ve kendisi de kurusun, yani kuruyacak ve kurudu. O Ebu Leheb bir gün dedi ki Allah Resulüne, dedi ya Muhammed, eğer senin dediğini kabul edersem, la ilahe illallah dersem bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Allah başkalarına neyi vaat ediyorsa sana da onu vaat ediyor, cenneti. Müslüman ol, cennete gir. Ebu Leheb dedi ki, bana fazladan başka bir şey yok mu? Ben senin amcanım. Ve ben Kureyş'in önde gelenlerindenim. Benimle bir köle, bir kadın, bir çocuk, bir fakir aynı mı olacak? Evet dedi Peygamberimiz. Başkalarına vaat edilenden başka bir şey sana vaat edilmiyor. Ebu Leheb dedi ki, ben böyle dini kabul etmem. Benimle başkalarını, fakirleri aynı kefeye koyan bir dini ben kabul etmiyorum dedi. Efendimiz de sen bilirsin dedi. Cennet de var, cehennem de var. Sen bilirsin. Başkaları bana amelleriyle gelirken siz bana ecdadınızla övünerek gelmeyin buyurdu. Başkaları amelleriyle geliyorlar, siz ise bana ecdadınızla övünerek, ben filanın torunuyum diyerek gelmek istiyorsunuz. Ey akrabalarım demişti bir gün Mekke'de. Nefsinizi Allah'a satın. Kendinizi kurtarın. Kıyamet günü ben sizi kurtaramam. Malımdan istediğinizi isteyin. Alın sizin olsun, fakat ben sizi kıyamet gününde kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Peygamberin kızı da olsan fark etmiyor. İslam medeniyeti eşitlik esası üzerine kurulmuş. Temellerinden biri de bu. Eşitlik olacak insanların arasında. Allah Resulü insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu söyler. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. İslam medeniyeti insanların eşit olarak kabul eder. Müminler kardeştirler ve eşittirler. Aralarında üstünlük ancak takva iledir. Takvanın da yeri kalptir. Dolayısıyla kimse onu bilemez. Kim kimden üstündür? O halde dünya hayatında böyle bir üstünlük anlayışını kabul etmez İslam. İslam medeniyeti insana insanı tanıtır. İnsana uygun bir medeniyet olduğu gibi insanın haddini bilmesini sağlayan bir medeniyettir. İslam medeniyetinde insanın haddini bilmesi bir esastır. İnsan haddini bilecek. Alaktan yaratıldığını, siperimden yaratıldığını unutmayacak. İlk gelen ayetleri hatırlayın. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Allah Azze ve Celle buyurur ki, yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku, oku ama kafana göre değil. Rastgele değil. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kafana göre değil. Matematik okuyacaksan oku. Fizik okuyacaksan oku. Tıp okuyacaksan oku. Ama evvela yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce kainat kitabını oku. Önce o büyük kudreti gör, sanatı gör, ilmi gör. Ondan sonra her okuduğunu onun adıyla okursun. Önce o kainat kitabını oku. Artık ondan sonra istediğini oku. Her ne okursan artık onun adıyla okumaya başlarsın. Yoksa kendi namına okursun. Yoksa o ilim sana kibir verir. O büyük ilmi görmezsen, kainat kitabını okuyamazsan eğer, o büyük kainatı, büyük ilmi, sanatı, kudreti görmezsen,
ilmini kendinden bilmeye başlarsın ve kendi ilmini bir şey zannetmeye başlarsın. Öyle olmaması için yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku ama böyle oku. Sonra halakal insane min alak. Allah insan alaktan yarattı diyerek insana insanı tanıtır. Ey insan, sen busun, alaktan yaratıldın. Bir sperm ile yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan yaratıldın. Senin mayan bundan ibaret. Haddini bil yani. Halakal insane min alak. Yani insan madem ki bir spermden meydana gelmiş, sperm de çamurdan meydana geliyor. Çamurdan çıkan şeyleri babamız, anamız yemişti. Babamızın belinde sperm oldu. Annemizin vücudunda yumurta oldu. Sonra biz olduk. Onların yediği şeylerden, çamurdan yani. Yani ey insan, bunu unutma. Sen çamurdan yaratıldın. Haddini bil. Ama insan bunu unutur. Alaktan yaratıldığını unutur. Kelle innel insane le yatga erraahu stagna. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar. Kendini müstahni gördüğü için. Yani öğüde karşı ihtiyaçsız gördüğü için. Yani benim senin öğüdüne ihtiyacım yok ey Rabbim diye düşündüğü için. O yüzden azar. Azmasının sebebi kendini müstahni görmesi. Öğüde ihtiyaçsız görmesi. Benim vahye ihtiyacım yok, akıl bana yeter demesi yani. Bilim bana yeter demesi. Gökten gelene ihtiyacımız yok demesi. Allah Azze ve Celle insana ne olduğunu anlatır. Sen busun, ben de buyum der. Birinci ayette bize kendisini tanıtır. Ey insan, ben yaratanım ve Rabbinizim. Kanun koyanınız benim. Otoritenin sahibi benim. Kanunun çıktığı merci benim. Terbiye ediciniz benim. Birinci ayette bize kendisini tanıtır. İkinci ayette de bize bizi tanıtır. Mayamızı bize hatırlatır. Ve bu şekilde haddini bil der. İnsan haddini bilmezse güç ve kuvvet eline geçtiği zaman firavun olur. Güç ve kuvvet eline geçmezse, fakir ise firavunlara kulluk yapar. Ya firavun olur, ya firavunların kulu olur. Kendinin sperimden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unuttuğu zaman, güç ve kuvvet elindeyse firavunlaşır. Kendine meleklerin secde ettiğini unuttuğu zaman da, şerefli bir varlık olduğunu unuttuğu zaman da, Allah'ın halifesi olduğunu unuttuğu zaman da, kullara kulluk yapar, firavunların kulu olur. Ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu. Bir zamanlar meleklere dedik ki Adem'e secde edin, secde ettiler. İlla iblis, şeytan dışında hepsi secde ettiler. İnsanın bir yönüyle basit bir varlık olduğunu görüyoruz, çamurdan yaratılmış. Bir yönüyle de çok kıymetli bir varlık, melekler secde ettirilmiş. İnsan bunu unutmamalı. Çamurdan yaratıldığını da unutmayacak, meleklerin kendine secde ettirildiğini de, Allah'ın halifesi olduğunu da, ve nefahtu fihi min ruhi, insana ruhumdan üfledim ayetini de unutmayacak. Sana Allah ruhundan üfledi. Sen şerefli bir varlıksın. Kullara kulluk yapamazsın. Ama haddini de aşmayacaksın. Kullara kulluk yapmayacaksın. Ama Allah'a da karşı gelmeyeceksin. Çünkü çamurdan yaratıldın. Kullara kulluk yapmayacaksın. Çünkü sana melekler secde etti. Kullara kulluk yapmayacaksın çünkü Allah sana ruhundan üfledi. Kullara kulluk yapmayacaksın çünkü Allah'ın halifesisin.
Ve Allah Azze ve Celle bize medeniyeti, insana uygun medeniyeti öğretirken insanı evvela tanıtıyor bize. İnsan nedir? Evvela bize insanı tanıtıyor. Yoksa medeniyet insana uygun olmaz. İnsan haddini aşar. Kendi bildiği gibi yapmaya kalkar. Diğer taraftan insana hayatı tanıtıyor. Hayat nedir? Hayatı koymanız gereken yere koymazsanız o zaman insana uygun bir medeniyet de kuramazsınız. Hayat nedir? İslam'a göre dünya hayatı başka bir şey, dünya nimetleri başka bir şey. Dünya nimetlerinin kıymeti yok. Kur'an'a göre. Dünya nimetlerinin kıymeti yok. Kur'an-ı Kerim buyurur Ali İmran suresinde زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ شَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْسِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kantar, altınlar, gümüşler, hayvanlar, tarım, ziraatçılık vesaire insanlara hoş gösterildi. İnsanlar bunların peşinden koşarlar. Halbuki bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Kur'an dünya nimetlerinin basit olduğunu söylüyor. Aynı Kur'an, bu dünya hayatının sonunda ya cennet ya cehennem vardır diyor. Dünya hayatının önemli olduğunu söylüyor. Dünya hayatını koymanız gereken yere koymalısınız. Dünya nimetlerini önemseyenler, dünya hayatını önemsemeyenler, dünyaya tapanlar nasıl insana uygun bir medeniyet kurabilirler ki? Peygamberimiz buyuruyor, bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak, şerefleri, malları, mülkleri olacak, kıbleleri, kadınları olacak, dinleri, imanları da paraları olacak. Öyle bir zaman gelecek. Midelerine önem verecekler, mala mülkü önem verecekler, şerefi, onu şeref zannedecekler, kıbleleri, kadınları olacak ve dinleri, imanları, paraları olacak. Bunlar medeni değildirler ve bunlarda zerre kadar hayır yoktur, hayırdan nasipsizdirler buyuruyor. Allah Resulü neye önem vermemiz gerektiğini bize anlatmak istiyor. Bunlara önem vereceksiniz. Halbuki bunlar önemli değil. Önem vermeniz gerekene önem verin. Bu dünya hayatının sonunda ya cennete gireceksin ya cehenneme. Ebedi cennet ve ebedi cehennem. Mesele ciddi. Çok ciddi. Bundan daha ciddi bir mesele yok. İslam hayata bakışı öğretiyor. Hayata böyle bakacaksınız. Hayatınız önemli. Dünya nimetleri değil. Dünya nimetlerini önemsemeyen insan intihar eder mi? İslam bu şekilde intiharı da önlüyor. İslam medeniyetinde o yüzden intihar hemen hemen hiç yoktur. Bugün de çoktur. O kadar irade zayıflamış ki sıkıntıya düşenler intihar ediyor. Daha dün haberlerde adam 4 aylık hamile karısını, 2 yaşındaki çocuğunu öldürüyor, sonra da kendisini öldürüyor. 250 bin lira, yani eski parayla 250 milyar borcu olduğu için. Bunun gibi haberleri her gün duyuyoruz. Her gün. Ne irade bıraktılar, ne Allah korkusu bıraktılar. Bütün hayatı, dünya hayatı, her şeyi bu dünyadan ibaret bildiği için, bu dünyada da istediklerine varamayınca, dünyaya tapan insan, dünyaya tapıyorsa eğer, bu insan o taptığı dünyayı
ele geçiremediğinde intihar eder. Çünkü dünyaya tapmaktadır. Ve o taptığı dünyası da eline geçmemektedir ve bunalıma girmektedir. Bunalımın sebebi dünyaya tapmaktır. Bu şekilde dünyaya tapanlar ile İslam medeniyetindeki insanların anlayışına bir bakın. İslam medeniyetinin insanı dünya nimetlerine önem vermez, dünya hayatına önem verir. Yeri geldiği zaman dünyada hayatını feda eder. Ne için hayatını feda etmesi gerekiyorsa o yolda hayatını feda edebilir. Halid bin Velid orduyla giderken düşman komutanına şöyle söylüyordu: karşı koymayın bize. Bize karşı koymayın, pişman olursunuz. Ben size öyle bir orduyla geldim ki benim ordum sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü sever. Benim ordum böyle bir ordudur. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar, sizin içkiyi sevdiğiniz kadar, sizin arzularınızı, şehvetlerinizi sevdiğiniz kadar benim ordum Allah yolunda ölmeyi sever. Benim ordum böyle bir ordudur. Bize karşı koyamazsınız. Hayata bakış, hayata böyle bakanlar elbette ki yeri geldiğinde o hayatı feda edebilirler. Ubade bin Samit radıyallahu anh bu Kavkıs'a gönderdiği elçisiyle şunları söylüyordu. Diyordu ki bu Kavkıs kendisine bir takım mallar teklif etmiş, yani rüşvet. Niye geldiniz buralara kadar? Size mal mülk verelim, buradan gidin. Benzeri olaylar İran orduları başkomutanı Rüstem'le de olmuştu. Rüstem de rüşvet teklif etmişti. Mecusi İran orduları başkomutanı Rüstem. Benzeri olaylar çoktur. O zaman Rüstem'e Mughire bin Şubeler, Ribi İbni Amr'lar cevap vermişti. Şimdi de Mukavkısa Ubade bin Samit diyor ki dünya mı bizi aldatacak? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Dünya mı bizi aldatacak? Ben öyle bir orduyla geldim ki sana, bu ordu evlerinden çıkarken ya Rabbi bizi eve geri döndür diye dua ederek çıkmadılar. Ya Rabbi bizi eve geri döndürme diyerek çıktılar. Benim ordum böyle bir ordu. Sen bana ne söylüyorsun? Biz evimizden çıkarken ya Rabbi şehit et bizi diye çıktık. Sen bize mal teklif ediyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sen başka bir medeniyetin insanısın. Biz başka bir medeniyetten geliyoruz. Anlamıyorsun bizi. Biz sizin hayata, dünya nimetlerine taptığınız gibi tapmıyoruz. Biz o ulvi değerler uğrunda yeri geldiği zaman biz canımızı seve seve veriyoruz. Biz bununla mutluluk duyuyoruz. İslam medeniyetinin insanı ile başka medeniyetin insanının arasındaki fark, hayata bakışla alakalı bu. Hayata taparsa insan elbette ki bu noktaya gelemez. Dünya nimetlerine taparsa, o nimetleri ele geçiremezse üzülür veya intihar eder. O nimetleri ele geçirirse bu sefer de kibirlenir, azgınlaşır, tağut olur. Çünkü o çok taptığı dünyayı ele geçirmiştir. O yüzden artık bir Firavun olabilir, bir Nemrut olabilir, bir Karun olabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle bize hayata bakışı öğretir. Hayata doğru bakmayan bir medeniyet insana huzur vermediği gibi insana uygun bir medeniyet de olmayacaktır. İslam medeniyeti ümmet medeniyetidir. Biz bir ümmetiz, bir ırk değiliz. Ümmet demek ne demek? Ümmet yeryüzünde sorumlu olan topluluk demek. Allah'ın özel olarak görevlendirdiği bir topluluk demek. İslam medeniyetinde ümmet anlayışı var. Eğer bir devlette ırk anlayışı varsa, bir ırkın üzerine bina edildiyse o devlet, o medeniyet gericidir. Bu eskilerin anlayışı, İslam'dan evvelki gericiler, gerici diye birkaç asır evveline belki söylüyorlar, Peygamberimizin zamanına kadar olan kısmı belki kastediyorlar. Onlar bizi 14 asır evveline geri dönmekle, onu istemekle suçluyorlar, itham ediyorlar. Biz de onları 24 asır, 54 asır, 104 asır evveline dönmek istemekle suçluyoruz. Çünkü onlar 10 bin sene evveline gidiyorlar, 20 bin sene evvelinin anlayışına gidiyorlar. Gericidirler. Bir toplum eğer ırka dayalıysa, ırk uğrunda savaşıyorsa o toplum gericidir. Huntington medeniyetler çatışmasında der ki, önceleri toplumlar kralları uğrunda savaştılar. Önceleri kralları için savaşıyorlardı. Sonra biraz daha yükseldiler, ırkları uğrunda, kendi milletleri uğrunda savaştılar. Sonra biraz daha yükseldiler, ideolojileri uğrunda savaşmaya başladılar. Artık imparatorlar uğrunda savaşmıyorlardı. Artık ırk uğrunda savaşmıyorlardı. Artık onlar ideoloji için savaşıyorlardı. O dönem de bitti. Şimdi inançlar uğrunda savaş başlıyor der. Daha yeni bu düzeye gelebildiler. Daha yeni bu düzeye geldiler. İslam ise bize ta o zamandan ümmet anlayışını verir. İnanç kardeşliğini öğretir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman senin kardeşindir der. Onu düşünmek zorundasın der. Kendini değil, aileni değil, ırkını değil, bütün dindaşlarını düşünmek zorundasın. Irak'a vurulduğu zaman acı çekmek zorundasın. Irak'a vurulduğu zaman o vuranlarla mücadele etmek zorundasın. Çünkü sen ümmetsin. Türk olmaktan, Kürt olmaktan, Arap olmaktan evvel bir kere sen Müslümansın. Kıbrıs'a vursalardı ne kadar üzülürdün? Azerbaycan'ı vursalardı, Türkmenistan'ı vursalardı veya senin bir memleketin bir şehrini vursalardı hiç fark etmez. Ha Irak'ı vurmuşlar, ha Filistin'i, ha Endonezya'daki bir Müslümanı, ha Kıbrıs'takini, farkı yok. Ümmet anlayışına sahipsen böyle. Böyle olmak zorunda. İslam medeniyeti bu temel üzerine bina edilmiştir. İnanç temeli üzerine, ırk temeli üzerine değil. Eğer insan ırkçıysa kendi ırkına bir darbe vurulduğu zaman üzülür. Çin'deki Türklere zulüm yapıldığında veya Irak'taki Türkmenlere zulüm yapıldığında veya Suriye'deki Türklere zulüm yapıldığı zaman mesele eder. Veya Halepçe'de Kürtlere zulüm yapıldığında, halbuki hiç farkı yoktur Müslüman için. Müslüman inanç kardeşliğine sahiptir ve dolayısıyla İslam medeniyeti bu temel üzerine bina edildiği için Müslümanın anlayışı da buna göre olmak zorundadır. Kıymetli kardeşlerim, madem ki biz bir ümmetiz, yeryüzünden sorumluyuz demektir. Ümmetin manası bu. Ümmet demek, yeryüzünün mesulleri demek. Sorumlu olan topluluk demek. Allah size teslim etti yani dünyayı. Biz ümmet-i Muhammediz dediğimiz zaman bunun manası bu oluyor. Biz ümmetiz dediğimizde demiş oluyoruz ki dünyayı Allah bize teslim etti. Dünyanın liderleri demek, ümmet demek. Dünyanın liderlerisiniz. Öyle olmak zorundasınız. Hakim olmak zorundasınız. Mahkum oldunuz. Ümmet anlayışını kaybedince, kendi medeniyetimizi muhafaza etmeyince,
aziz olacak olanlar zelil oldular, hakim olacak olanlar mahkum oldular. İslam medeniyeti bizi Allah'a yaklaştırır, nefsi terbiye etmek suretiyle İslam medeniyetinde nefisler terbiye edilir, bu medeniyetimizin temel esaslarındandır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini tezkiye eden, nefsini temizleyen kurtuldu. Nefsini temizlemeyen kurtulmamıştır yani. Nefsini temizleyen kurtulur. اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ Nefis muhakkak ki kötülüğü emreder. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Rabbimin rahmet ettikleri dışında. Rabbimin rahmet ettiği nefisler dışında diğer nefisler kötülüğü emreder. Eğer insana uygun bir medeniyet kuracaksanız nefisleri terbiye etmek zorundasınız. Bilimle nefisler terbiye olmaz. Nefisler terbiye olmazsa, bunların eline güç ve kuvvet geçerse, nefsi terbiye olmamış kimseler gücü ve kuvveti ellerine alırlarsa, bunlar yeryüzünde diktatör kesilirler. Bütün diktatörler böyledirler. Güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman benim dediğim olacak der. İşte o zaman artık o bir firavun olmuştur. Her kim ki yeryüzüne benim dediğim olacak diyor, o artık firavundur. Firavun olanlar yeryüzüne benim dediğim olacak derler. İslam insan nefsini terbiye eder ki onun üzerine medeniyeti tesis edecek. Nefsi terbiye edilmiş insan olgunlaşmış, reşit olmuş, önemliyi önemsizi anlamış, kendisini tanımış, hayatı tanımış, Rabbini tanımış, böyle bir insan, nefsi terbiye olmuş olan bir insan İslam medeniyetini tesis edebilir. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle Müslümanlara Mekke'de cihadı emretmedi. Kılıçlı cihadı emretmedi. Çünkü sabretmeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Acizliklerini anlamaları gerekiyordu. Zulmün kötülüğünü anlamaları gerekiyordu. Çünkü Allah onlara yarın güç kuvvet verecek, Medine'de devlet kuracaklar. O zaman kendileri de zulmetmemeleri için zulmün kötülüğünü anlamaları gerekiyordu. Güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman Ebu Cehil olmamaları için, Firavun, Nemrut olmamaları için sabretmeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Kendi aziyetlerini öğrenmeleri gerekiyordu. Tahammülü öğrenmeleri gerekiyordu. Böylece nefisler terbiye oluyordu. Allah Azze ve Celle isteseydi onlara hemen zaferi verebilirdi. Ama Allah bir medeniyet kurmak istiyordu. Onlara sabrı öğretiyordu. Kendilerinin bir hiç olduğunu öğrenmelerini istiyordu. Güç ve kuvveti ellerine alacaklardı nasıl olsa ileride. Her birisi bir memleketin valisi olacaklar, orduların komutanları olacaklar. Kimi halife olacak, kimi vali olacak, kimi komutan olacak. Bunların ileride zulmetmemeleri için medeniyeti öğrenmeleri gerekiyordu. Zühdü ve takvayı öğrenmeleri gerekiyordu. İşte bu eğitimden geçenler, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse sahabesi, güç ve kuvvet ellerine geçmesine rağmen hayatlarını hiç değiştirmediler. İslam medeniyetinde bu da var. Zühd ve takva var. Bunun üzerine bina edilmiş. Hazreti Peygamber koca Arabistan Yarımadası'nın hakimi. Yalnızca peygamber değil, aynı zamanda devlet başkanı. Buna rağmen hayatını hiç değiştirmedi. Fakir bir hayat sürdü. Hazreti Ömer bir gün Efendimizin yanına gider. Bakar ki peygamberimiz bir hasırın üzerine yatmış, vücuduna hasırın izleri çıkmış, evde yiyecek bir şey yok, bir kenarda bir deri parçası, bir kenarda biraz ağaç yaprağı
bir kenarda da bir avuç kadar arpa, ağlamaya başladı. Hazreti Ömer, Efendimiz dedi ki, ya Ömer neden ağlıyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, falan kral böyle yaşıyor, filan kral şöyle yaşıyor, sen de böyle yaşıyorsun. Sen hem Allah'ın Resulüsün, hem de Arabistan Yarımadası'nın da hakimisin. Başka krallar şöyle yaşıyorlar, sense böyle yaşıyorsun. Efendimiz dedi ki, ya Ömer, istemez misin? Bırak dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. İstemez misin ahiret bizim olsun? Böyle bir zühd İslam medeniyetinin temelinde var. O aşamalardan geçmişler, o eğitimden geçmiş olanlar, ileride güç ve kuvvet ellerine geçtiği halde, hiçbir zaman hayatlarını değiştirmediler. Allah Azze ve Celle, İslam medeniyetini kurmak için bizi görevlendirdi. Batı medeniyetinin peşinden gittik. Kendi medeniyetimizi kuracaktık. Vazifemiz buydu. Geçmişi çabuk unuttuk. Biz peygamberimizden sonra aşağı yukarı 1000 sene, aşağı yukarı 1000 sene, 1100 sene kadar yeryüzünde hakimdik. Dünyanın süper gücüydük. Fakat bunu çabuk unuttuk. Dünyanın süper gücü olanlar son asırlarda biraz güçlerini kaybedince, Batı medeniyeti karşısında, Batı teknolojisi, bilimi karşısında biraz geri kalınca aşağılık kompleksine kapıldılar ve onları kendilerinden üstün görmeye başladılar. Onlarla karşılaştığımız zaman 18. yüzyılda, 17. yüzyılda onlarla karşılaştığımızda şok dönemi geçirdik. Şok olduk. Çünkü 1000 yıl biz üstündük. 1000 yılın sonunda geri kalmaya başladık. Medeniyetimiz yorulmaya başladı. Geri kalmaya başladık. Ama biz hala kendimizi üstün görüyorduk. Onlarla karşı karşıya gelince bizden ilmi alanlar, Rönesans'ı başaranlar, bizi gelip geçenler, onlarla karşı karşıya gelince onların bizi geçtiğini anladık ve şok olduk. Bir müddet böyle devam etti. Fakat sonra kendimize geldik. Biz de onları daha evvel şok etmiştik. Onlar bizimle karşılaştıkları zaman, peygamberimiz döneminden itibaren, 7. yüzyılın başlarından itibaren, bizimle karşılaşmaya başladıklarından itibaren şok oldular. Bizim medeniyetimiz ahiret anlayışına sahip olunca onları her yönden şok etti. Bizimle karşılaşan düşman orduları şok oluyorlardı. Ve Ürdün tarafına doğru gelen İslam orduları, onların durumunu anlamak için Şam Patriği onların arasına bir casus gönderdi. 2 tane Arap casusu. Dedi ki, gidin bakın bunlar nasıl insanlar. Ürdün'e doğru geliyor İslam orduları. Şam'a doğru yaklaşacaklar. Patrik o yüzden casus gönderdi. Onların nasıl insanlar olduğunu anlamak için. Gittiler ve geldiler. Dedi ki, ne gördünüz? Dediler ki, bunlar öyle insanlar ki az yemek yiyorlar, çok Kur'an okuyorlar, güzel ata biniyorlar, keskin kılıçlara sahipler, az uyuyorlar, o kadar Kur'an okuyorlar ki bir insanla konuşsan sesini duyuramazsın. O kadar Kur'an okuyorlar, geceleri kalkıp namaz kılıyorlar. Bunlar böyle insanlar, sahabe-i kiram. Şok olmuşlardı. Böyle bir ordu görmemişlerdi. Heraklius kendi komutanlarına sormuştu bir gün. Suriye topraklarına doğru gelince İslam ordusu, Heraklius'un ordularıyla karşılaşıyor artık. Bizans ordularıyla. İstanbul'dan ta Suriye'ye kadar Bizans. Ve bu bölge diyarı Rum, buraların hükümdarı Heraklius komutanlarına sordu bir gün. Dedi ki Allah sizin cezanızı versin. Her zaman siz mağlup oluyorsunuz. Neden dedi? Bu Müslümanların mı sayısı çok, sizin mi sayınız çok? Bizimki çok dediler. Onların atları mı çok, sizin atlarınız mı çok? Bizimki çok dediler. O zaman dedi, neden hep siz mağlup oluyorsunuz? Komutanlarından biri dedi ki, çünkü biz zina ederiz, onlar zina etmezler. Biz faiz yeriz, onlar faiz yemezler. Bizlerde komutana itaat zayıftır, onlarda komutana itaat çok kuvvetlidir. Biz peygamberimizin izinden gitmeyiz, onlar peygamberlerin izinden gidiyorlar. Biz ölmek istemiyoruz, onlar ölmek istiyorlar. Biz öleceksek bile en son ölen ben olayım anlayışındayız. Onlar ise en önce ölen ben olayım anlayışındalar. Heraklius bunları duyduğu zaman şok oldu ve dedi ki eğer böyleyse yapacak bir şey yok, o zaman haklısınız. Bunlar eğer böyle insanlarsa İslam orduları, İslam alimleri, İslam medeniyeti onları hem cesarette, hem inançta, hem teknolojide, her alanda şok etmişti. Batılılar ise bizi 18. yüzyıldan itibaren teknoloji alanında şok ettiler. Biz sonra o şok dönemini atlattık. Sonra savunmaya başladık. Savunmacı bir Müslüman ortaya çıkmaya başladı. Sonra o dönemi de atlattık. Hala şok dönemini yaşayanlar var. Hala savunmacı Müslümanlar var. Savunmacı Müslümanlar mesela başörtüsünü savunurlar. Başörtüsünü savunurlar. Ne adına savunurlar? İnsanlık adına, özgürlük adına, fikir özgürlüğü, eğitim özgürlüğü. Kardeşim sen özgür olduğun için mi başını örtüyorsun? Yoksa Allah istediği için mi? Eğer özgür olduğun için başını örtüyorsan ibadet yapmıyorsun, sevap da almayacaksın. Allah emrettiği için örtüyorsan ibadet yapıyorsun. Neden doğrusu budur demiyorsun da özgürlük adına, eğitim özgürlüğü falan diyorsun, insan hakları diyorsun, neden savunuyorsun, neden? Sen üstünsün. Doğrusu budur, neden demiyorsun? Allah'ın emri budur, neden demiyorsun da savunmaya çalışıyorsun? İslam doğrudur diyorsun. İslam haktır diyorsun. İkinci kuşak Müslümanlar, savunmacı Müslümanlar, İslam haktır diyorlar. İslam haktır değil, hak İslam'dır diyeceksin. Üçüncü kuşak Müslüman olacaksın. Onlar bize çok şey kaybettirdiler. Onların karşısında eziklik duymana gerek yok. Bize çok şey kaybettirdi Batı medeniyeti. Batı medeniyetinin medeniyet olmadığını artık herkes gördü. Sen neden savunuyorsun ki? Neden işçi hakları, İslam'da işçilerin hakları, İslam'da kadın hakları, İslam'ın bilime verdiği önem, neden böyle savunmacısın? İslam'da da kadın hakları var, İslam'da da işçi hakları var, İslam'da da şöyle var, böyle var. Neden savunuyorsun? Niye kendini böyle mecbur hissediyorsun? Neden taarruz etmiyorsun? Neden karşı koymuyorsun? Neden benimki üstündür demiyorsun? Benimki de doğrudur diyorsun. Doğru bir tanedir. İki tane doğru olmaz. İslam haktır demeyeceksin. Hak İslam'dır diyeceksin. Ondan başka bir hak kabul etmeyeceksin. Üçüncü kuşak Müslümanlar böyle olmalılar. Batının medeniyet olmadığı artık görülmüştür. Bize çok şey kaybettirdi. Huzuru kaybettirdi. kimliğimizi kaybettirdi. Diktatör sistemler meydana getirdi. Şimdi o diktatör sistemleri kendisi devirmekten bahsediyor. Halbuki Suriye'deki diktatörleri de, Irak'taki diktatörleri de, eskiden Şah döneminde İran'daki diktatörü de, Kuveyt'in kralını da, Arabistan'ın kralını da, Libya'nın kralını da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralını da, bütün kralları, Mısır'ın kralını da, hepsini kendileri getirmişlerdi. Hegel der ki, bir toplum diktatörlerin baskısı altındaysa, bir toplum özgür değilse, bir toplumda baskı varsa, o toplum artık üretemez. O toplum artık doğurgan olamaz. O toplumda fikir de doğmaz. O toplumda hiçbir şey doğmaz. Artık üretkenliğini kaybeder, doğurganlığını kaybeder. Çünkü baskının altındadır. Baskı altında olan toplumlar artık üretemezler. O yüzden İslam aleminin her tarafında diktatör sistemler meydana getirdi Batı medeniyeti. Batı medeniyeti insanın özgürlüğünü elinden aldı. Bu diktatörlerin hepsini kendileri getirmişti zamanında. Bizim zayıf olduğumuz yıllarda, gücümüzü kaybettiğimiz yıllarda, kula kulluğu meydana getirdiler, diktatörler getirerek. İbni Haldun da mukaddimesinde der ki, esir toplumlar tembel olurlar. Esir toplumlar meydana getirdiler İslam aleminde. Bu esir toplumlar tembel oldular, üretken olmadılar, ne fikir ürettiler ne teknoloji ürettiler. Batılılar bize neyi verdiler? Bizden insanlığımızı aldılar, kültürümüzü aldılar, inançlarımızı aldılar. Ne verdiler? Sadece parayla teknolojiyi verdiler. Parayla teknoloji sattılar. Bize Manlio'nun da dediği gibi hiçbir zaman savaş araçlarının yapımını o teknolojiyi vermezler. Nükleer teknolojiyi İran mesela bakın yakalamış, İran üzerine gidiyorlar. Nükleer teknolojiyi vermezler. Ne verirler? Modası geçmiş olanları verirler. İslam alemini, Orta Doğu'yu geri bırakmak için özel projeler gerçekleştirdiler. Biz hakim olduğumuz asırlarda onları geri bırakmak için özel projeler yapmamıştık. Biz de hakimdik. 200 sene, 300 sene evvelinde biz hakimdik. Biz onları geri bırakmak için özel projeler yapmadık. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Batılılar da söylüyor. Paul Harrison, 3. Dünya'nın Batılılaştırılması kitabında Batı'nın bu geri kalmış ülkeleri geri bırakmak için özel projeler yaptığını itiraf eder. Özel projeler yaptılar. Bize modası geçmiş teknolojiyi verirler. Savaş teknolojisini vermezler, bir. Siyasi özgürlük vermezler, iki. Ekonomiye yön vermemize müsaade etmezler, ekonomik özgürlüğü vermezler ve ekonomiyi yönlendirmemize ekonomik atılımlara da müsaade etmezler, üç. Ve bizi hangi istikametlere sevk ederler? Batılıların gözünde insanlar üç kısımdır. Bunu da kendileri söylüyorlar. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı aklını kullananlar, yani Batılılar. Bir kısmı duygusunu kullananlar, duygusu kuvvetli olanlar, yani doğulular, yani biz. Bir kısmı da vahşi olanlar, yani Afrikalılar. Bunu bu şekilde kabul ettirdiler. Bir müddet. Sonra bunun tenkit edenler çoğalınca, Bunu reddedenler çoğalınca Batılılar bu sefer Doğululara ve Afrikalılara başka bir takım şeyler lütfettiler. Spor ve sanatta onların ileri gitmesini sağladılar. Dünyanın en hızlı koşanları Afrikalılar, onlar o istikamete sevk ettiler, ödüller verdiler, şampiyonlar çıkardılar, boksörler yetiştirdiler. Zencileri, Afrikalıları bu şekilde atletizme, boks gibi bir takım sporlara yönlendirdiler. Doğuluları da sanata yönlendirdiler. Bu şekilde onları o alanlarda birinci gelmelerini sağlayarak, onlara ödüller vererek veya onları güzellik yarışmalarına sevk ederek, o alanlarda onları birinci yaparak onları o istikamete sevk ettiler. Batılılar bu şekilde aklın onlarda kalmasını, teknolojinin, bilimin onlarda kalmasını böyle sağlamaya çalıştılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Batılı hem aklımızı aldı, hem özgürlüğümüzü aldı, hem ekonomik olarak çökertti, diktatörler getirerek, özgürlüğü alarak, ekonomik olarak da çökertti. Çünkü esirler tembel olurlar, çalışmazlar. Çünkü esirlerin bir hedefi yoktur. Çünkü esirlerin bir maksadı yoktur. Çünkü esirlerin bir ümidi yoktur. O yüzden çalışmazlar. Bu hale getirdiler. Ve bu şekilde İslam aleminin geri kalması sağlanıldı. İslam aleminin geri kalmasından da sonra bizi itham ettiler, bizi suçlu gördüler. Siz geri kaldınız, sizin anlayışınız yüzünden dediler. Gerici dedikleri adamlara böyle laflar söylediler. Onlar bununla itham ettiler. Kendilerini ilerici olarak gördüler bunu söyleyenler. Açıldıkça kendilerini daha medeni gördüler, daha ilerici gördüler. Ve biz onların gelişmesine engel olmuşuz. Böyle iddia ettiler. Onlara soruyorum, siz de sorun. 100 yıldır bu memleketleri kim idare ediyor? 100 yıldır hangi anlayışla, hangi ideolojiyle bu memleketler idare edildi? 100 yıldır bu memleketi bizim zihniyetimiz ve biz idare etmedik. O halde bu geri kalmışlıktan da biz sorumlu değiliz. Biz idare etmedik ki biz sorumlu olalım. Onlar idare ettiler. Batı zihniyet ile idare edildi. O halde kimler idare ettiyse onlar sorumludur. Hangi ideolojiyle idare edildiyse o ideolojiler sorumludur. Bizim günahımız, biz onlara sessiz kaldık, görevimizi yapmadık. Hakim olacağımıza mahkum olduk. Bizim günahımız bu. Ama bugünkü geri kalmışlıktan onlar sorumludurlar. 100 yıldır idare ellerindedir. 100 yıldır, 90 yıldır Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na girdi, Almanya'da girdi. Sonra Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Almanya girdi. 48'de savaştan mağlup olarak çıktı. Buna rağmen Almanya bugün süper güç olma yolundadır. Amerika'yla yarış yapmaktadır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmediği halde bile durumu hala budur. Bundan kim sorumludur? Bu memleketlerde diktatörlük yapanlar sorumludurlar. Bütün Orta Doğu'yu geri bıraktılar. Şimdi gelmiş bizi suçluyorlar. Kendilerini medeni görüyorlar. Medeniyet nedir? Medeniyet, manayı maddeden üstün tutmaktır. Eğer bir toplum maddeyi manadan üstün görüyorsa o toplum medeni değildir ve gerici bir toplumdur. Bir toplumda kadın tamamen şehvet aracı olarak görülüyorsa o toplum şehvetlerin esiri olmuş gerici bir basit bir toplumdur. Bir toplumda eğer insanın insan oluşuna önem verilmiyor da insanın malına mülküne önem veriliyorsa bir toplumda takva sahipleri, erdemli insanlar, olgun insanlar, insan gibi insanlara kıymet verilmiyor da zenginlere kıymet veriliyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda insanın ruhu ihmal ediliyorsa, bir tek nefsi tatmin ediliyorsa o toplum gericidir. Bir toplumda kavga esas ise, büyük balık küçük balığı yutuyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Kur'an ise es-sulhu hayr buyurur. Barış daha hayırlıdır der. İslam medeniyetinin temellerinden biri de budur. Sulh, barış daha hayırlıdır. Onlar ise cidali, tartışmayı, kavgayı esas aldılar. Batı medeniyeti kuvveti hak olarak gördü. Hak kim kuvvetliyse onun dediğidir. Batıya göre böyledir. Bize göre ise hak üstündür, kuvvet değil. Hak üstündür. İslam medeniyetinde hak kuvvetten üstündür. Hazreti Ali der ki 7 büyük günahı sayarken zina gibi, şirk gibi, adam öldürmek gibi 7 büyük günahı sayarken medeniyetten sonra bedeviyete dönmek o da büyük günahlardandır der. Medeniyetten sonra bedeviyete dönmek ne demek? Bedeviler, medeni olmayanlar, dağ insanları, çöl insanları, bunlar hakka önem vermez, kuvvete önem verirlerdi. Hazreti Ali onu kastediyor. Demek istiyordu ki, eğer bir toplum hakka önem vermez de kuvvete önem verirse, zenginlerin dediğine, makam sahiplerinin dediğine önem verirse, onlara kıymet verirse o toplum büyük günah işlemiştir. 7 büyük günahtan birisi de budur. Bir toplum eğer insanın şehvetlerini tahrik ediyorsa, bir medeniyet insanı sürekli şehvetperest yapıyorsa, İnsanı sürekli hayvani yönünü kuvvetlendiriyorsa, tahrik ediyorsa o medeniyet gerici bir medeniyettir. Hakiki medeniyet insanın o yönünü tahrik etmez, insanın insani yönünü kuvvetlendirir. Kıymetli kardeşlerim, mesele uzundur. Ben namazdan dolayı bir iki noktayla konuşmayı bitireyim. Madem ki bizim medeniyetimizin esasları bugün mevcut değildir. Medeniyetimiz çökmüştür ve yeniden medeniyetimizi kurmak zorundayız. Nasıl kuracağız? Ne yapmamız gerekir? Bu esasların hakim olduğu bir medeniyet kurmalıyız. Batı medeniyetinin zulmünden kurtulmak ve insanlığa dönmek zorundayız. Ümmet olmak zorundayız. Ruha önem vermek, cesede değil. Bunu yapmak zorundayız. Ve bu nasıl olacak? Hazreti Peygamber nasıl yaptıysa o şekilde. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamber'e uygun bir hareket metodu izledi. Kur'an'a göre bir hareket modeli izledi. Kafasına göre değil. Hazreti Peygamber Allah tarafından yönlendirildi. Ey Resulüm, şöyle yap dedi Allah. Peygamber öyle yaptı. Ey Resulüm, veddu lev tudhin. İstiyorlar ki yumuşak olasın, ılımlı İslamcı olasın, ılımla Müslüman olasın istiyorlar. Feyuthinun. O zaman onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Sen yumuşak olursan onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Fela tuti'l mukezzibin. O kafirlere itaat etme. Ve inneke leala hulqin azim. Çünkü böyle. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olan nasıl olur da onlara itaat eder? Onlara itaat etme. İslam medeniyetinde kafire itaat olmadığı gibi kafir medeniyetleri kabul etmek de yok. Kur'an buyurur ki: Ya eyyuhellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitab yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey müminler, eğer ehli kitaba iman ehli kitaba itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi tekrar döndürüp kafir yaparlar. İslam medeniyetinin bir esası da budur. Kafire itaat edilmemesi, onlardan bir şeyin alınmaması ve reddedilmesi. Tamamen safi bir İslami hareket meydana gelmesi, safi bir İslami hareket ile safi bir İslam medeniyetinin kurulması, İslam medeniyetinin başka medeniyetlerle karışmaması, medeniyetimizin esaslarından olmalıdır. Medeniyetimiz başka medeniyetlerle karışmayacak. Safi bir medeniyeti, safi bir hareket meydana getirebilir. Ilımlı, mozaik bir hareket, mozaik bir hareket, mozaik bir medeniyet meydana getirir ve o İslam medeniyeti değildir. Peygamberi bir hareket modeli izlenmek zorundadır. İslam medeniyetini kurmak isteyenler, fert olarak İslam medeniyetini kurmaları mümkün değildir. İslam fert dini değildir. İslam ümmet dinidir. Dolayısıyla ümmet olmak zorundasınız. Ve ferdiyetçi anlayışı bırakmak zorundasınız. Fert olarak nereye varacaksınız? Dininizin bazı emirleri fert içindir. Bazı emirleri cemaat içindir. Bazı emirleri devlet içindir. Bazı emirleri ümmet içindir. Siz fert olarak dininizin bazı emirlerini yerine getirebilirsiniz. Namaz gibi, oruç gibi. Ama bazı emirlerini yerine getiremezsiniz. Faaliyet yapmak gibi. Onu cemaat yapar. Bazı emirlerini de devlet olmadan yerine getiremezsiniz. Haramlara engel olmak gibi mesela. İslam medeniyetinde bu da var. İslam medeniyetinde farzlar olur, haramlar olur. Farzları ve haramlarıyla bir medeniyettir. Bir takım şeyler yapmak zorundasınız, bir takım şeylerden kaçınmak zorundasınız. Farz olmadan, haram olmadan nasıl medeni olabilir insan? Medeni insan bir takım şeyler yapmak zorunda. Ve bir takım şeylerden de kaçınmak zorunda. Ancak o zaman medeni olabilir. Dolayısıyla peygamberi bir medeniyet kuracak olanlar kafire itaat edemezler. Ve ümmet anlayışı içinde olmak zorundadırlar. Ama ümmet olmak cemaat olmakla başlar. Cemaat olmayanlar nasıl ümmet olacaklar? Dinin bazı emirlerini cemaat olmadan yapamazsınız. Bazı emirlerini devlet olmadan yapamazsınız. Mesela haramlara nasıl engel olacaksınız fert olarak? Engel olamazsınız. İslam emir bil maruf nehyi anil münker diyor. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak. İslam bunu söylüyor. İyiliğe davet etmek başka bir şey. O başka bir şey. İyiliğe davet, yaptığımız şey şu anda iyiliğe davettir. Yed'ûne ilel hayr. Vel tekum minkum umme. Sizden bir topluluk bulunsun. Yed'ûne ilel hayr. Hayra davet eden bir topluluk. Yaptığımız şey odur. İyiliği emir değil. Çünkü iyiliği devlet emreder. Allah emredin diyor. Cemaat emredemez. Devlet olun demek istiyor. Devletinizle birlikte İslam'ı yaşamak zorundasınız. Çünkü devlet engel olabilir harama. Devlet engel, devlet emredebilir farzları. Bir takım hükümler de var ki ancak ümmet olduğunuz zaman onları yapabilirsiniz. Allah Azze ve Celle bu şekilde bizi ümmet olmaya zorluyor. Tabii ki ümmet olmak cemaat olmakla başlar. Peygamberi bir hareket modeliyle kendi medeniyetimize doğru gitmeliyiz. Allah Azze ve Celle şuradan git diyor, buradan gitme diyor. Allah'ın gösterdiği yol takip edilmeli. Aksi halde hedefe varılamaz. Ve sonra Kur'an وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَحْلُكَ buyuruyor. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız. Ey insanlar, ey müminler. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Dünyaya dalarsanız kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Dünya sevgisi bizi mahvetti ve dünya sevgisini atmadıkça İslam medeniyetini kurmak mümkün olmayacak. Çünkü dünya sevgisi görevlerimizi yapmamıza engel olmaktadır. Dünya sevgisini atanlar ancak görevlerini yapabilmektedirler. O halde o noktaya dikkat edilmek zorundadır. Ve kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize bu medeniyeti kurmayı emrettiğine göre, demek ki o medeniyeti kurmanın yollarını da göstermiştir. Ona uygun eğitim metotlarını da göstermiştir. Müslümanlar o eğitim metotlarını keşfetmek zorundadırlar. Müslümanlar aydın alimler yetiştirmek zorundadırlar. Hem siyaseti bilen, hem İslam'ı bilen, hem dünyayı bilen insanlar yetiştirmek zorundadırlar. Çocuklarının en zekilerini bu davaya adamak zorundadırlar. Eğer hakikaten İslam medeniyetini kurmak istiyorlarsa, en zeki çocuklarınızı bu davaya adayacaksınız, kendinizi adayacaksınız, ümmete ışık tutacak, ümmete yol gösterecek kadrolar meydana getirecekler, ona göre eğitim programları yapacaklar, aydın alimler yetiştirecekler, İslam davetçileri yetiştirecekler. Ancak ondan sonra Allah'tan İslam medeniyetini isteyebilirler. Allah Azze ve Celle İslam medeniyetine ulaşmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle kendisini de çocuğunu da bu davaya adayanlardan olmayı nasip eylesin. İslam'ın o günlerine çok uzak olduğumuzu zannetmiyorum. Allah Azze ve Celle bize baharın kokusunu almayı nasip etti. Henüz baharı göremediysek de baharın kokusunu aldık hiç olmasa. Allah baharı da görmeyi nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah rahmeti üzerinize olsun.